Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bu hafta epeyce bir konu var ele alacağımız. Öncelikle AK Parti'de görülen bir dağınıklık var. Pek çok gelişmeyi yönetemiyor. Bunu görebiliyoruz. Bunu ele alacağız. İşte ürettiği videoyu sonradan geri çekmiş olması, başta olmak üzere ikizlere meselesini yürütememesi filan gibi konuları ele alacağız. Arkasından MHP'nin çıkışı, anayasa önerisi, o çerçevede medyaya olan sert tutumu ve Habertürk'teki değişiklikler ile babaların kendi aralarındaki derin devlet olarak nitelendirilen tartışmaları ele alıp onları bir değerlendireceğiz. Ayrıca dünyada ne oluyor meselesi var. Biraz da ona bakacağız. Dünya Ticaret Örgütü patentlerin kaldırılmasını bu aşılamada talep etti. Gündemine aldı bu talebi, gelen kendisine talebi ve önümüzdeki günlerde konuşulacak. Avrupa Birliği de bu meseleye sıcak bakıyor. Bu arada Avrupa Birliği Çin'e karşı çok sert tutum ve tedbirler almaya başladı ekonomik olarak. Bunları da vakit kaldıkça ele alıp değerlendireceğiz. Evet, istersen AK Parti'den başlayalım. Gerçekten de AK Parti'de bu kapanmayla birlikte bir dağınıklık söz konusu. Ortada aşı yok. Sağlık Bakanı diyor ki aşı evet olmaz siz çünkü Uygur meselesini gündeme getirdiniz. Çin de bizim aşıları kesti manasına gelecek bir çıkış gerçekleştirdi. Hemen arkasından Dışişleri Bakanı dedi ki turistin geleceği herkesi aşılayacağız. Ne oluyor kardeşim dedi diğer insanlar da biz Türkiye'de yok muyuz, yaşamıyor muyuz diye. Zaten daha önce turistler denize giriyor, Türkler ceza alıyordu. O görüntüler vardı. Muhalefetin 128 milyar dolar kampanyasını boşa çıkartmak için bir video hazırladılar ve gençleri esasen kazanalım, Z kuşağı bizim mi olsun diye. Ama o da geri tepti. Videoyu kaldırdılar, yalan üretme merkezi diye. Sürekli 128 milyarı tekrarlayıp duran ters tepti. Onu da kaldırdılar. Ne oluyor AK Parti'de? Bu haller bize neyi gösteriyor?
Yani ortada sadece kapanmayla başlayan bir şey değil. Aslında ta şeyden Boğaziçi direnişi ve Gara operasyonu muhalefetiyle birlikte başlayan bir yeni faz olduğundan söz edebiliriz diye düşünüyorum yani tabii ki.
Yakın dönem miladı Boğaziçi ve Gara operasyonu olarak koyuyorsun yani.
AKP'deki nasıl diyeyim ruh değişikliğinin, ruhsal değişikliğin yani bir panik halinin en görünür hale geldiği nokta. Ben yani aslında AKP'de zaten ciddi bir panik hali ve bir sıkıntı olduğunu düşünüyor idim. Yönetilemiyor olduğunu yani AKP'nin de yönetilemiyor olduğunu, devletin de yönetilemiyor olduğunu dolayısıyla bunun içeride bu işi beceremiyor olanlar tarafından biliniyor olduğunu ama işte hala muhalefet diyebileceğimiz kesimlerin yani muhalif olanların siyasi partilerle sınırlamıyorum. Muhalif olanların hala orada böyle büyük planlar yapıp bu planlara adım adım yürüyor olan çok muhkem bir iktidar varsayıyor olmaları yüzünden o hal görünmüyor idi. Ne zaman işte böyle bir iki noktası test edildi. Yani işte Boğaziçi böyle bir şey, Gara muhalefeti öyle bir şey. O dağınıklık, dökülme hali görünür oldu diye düşünüyorum. Ve bu durmadan vites büyütüyor. Yani söyledikleri her şey. Aslında bundan önce benzer şeyleri söyledikleri zaman bunun arkasında bir akıllı bir özne var ve işte mutlaka bunu yapıyor ise bir planı vardır diye bakılıyordu. Şimdi senin de işaret ettiğin mesela işte turistleri temas eden herkes aşılayacağız deyince mesela Twitter'da birileri çıkıp turistler bize fıstık da atabilecek mi gibi reaksiyonlar gösterebiliyor yani.
Yani bir yandan da aslında Türk halkının magazin tarafı da ortaya çıktı. Herkes bir şekilde yeni fikirler ortaya atıyor, yeni konular buluyor, dalga geçebiliyor. Bir üretim merkezi başladı yani.
Evet, bu aslında hani şey fıkrası vardır ya, padişah vergisi almış gidin bakın bakalım ne oluyor. İşte millet ağlıyor, biraz da arttırın vergileri gidin bakın bakalım ne oluyor. İşte millet daha da çok ağlıyor. Ne? Gidin bakın biraz da arttırmışlar vergileri hani gidin bakın vallahi millet tef çalıp oynuyor deyince tamam şimdi buraya kadar yeter demiş. Milletin yeterine geldi gibi de görünüyor yani. Evet. Aslında kamuoyu zaten bu haldeydi de genel kamuoyu muhalif veya değil yani genel kamuoyu zaten bu haldeydi. Ben böyle iddia ediyorum yani benim hissiyatım sosyal medyadan ve olabildiği kadar temaslarımdan hissiyatım zaten genel kamuoyunun iktidarla, iktidarın yapıp ettikleriyle ilişkisi zaten böyleydi de ama kamuoyunu harekete geçirmesi gerekiyor olan özneler dediğim gibi böyle durmadan orada çok güçlü bir plan olduğunu zannetti ve bunun üzerinden yürüdüğü için bir ses çıkmıyordu yani. Bir sonuç hasıl olmuyordu. Şimdi anladığım kadarıyla Garao muhalefetinin üzerinden falan bir cesaretlenme oldu. Tabii ki iktidarın da elindeki imkanlar da daraldıkça onların paniği de büyüdü gibi görünüyor. Şeyden başlayabiliriz yani.
Mesela yani eskiden kendi aralarında bir ahenk var idi. Birinin söylediğini diğeri tamamlıyor idi. Çelişmiyordu söyledikleri. Mesela işte Hazine Bakanı biz bu kapanmayı turizm için yaptık diye çok net bir şekilde söyleyebiliyor. Halbuki neydi kapanmanın esas nedeni? Pandemiyle mücadeleydi. Hayır diyor, biz bunu turizm için yaptık diyor. Dışişleri Bakanı turizm için diyor, turist görecekleri aşılayacağız diyor hepsini. Sonra diyor ki yok böyle değildi, yanlış anlaşıldı falan demeye çalışıyor. Öbürü hayır turist için yapıyoruz falan diye sürdürüyor. Yani burada da büyük bir çelişki var. Birbirlerini artık naks ediyorlar.
Evet, aslında ben içeride zaten bu anlamda bir huzur yoktur diye düşünüyorum. Yani Bakanlar Kurulu'nda da partinin yönetiminde de bir huzur yoktur diye düşünüyorum ama hani dağınıklık çok arttı ve çok görünür oldu. Mesela senin dediğin şey, tablo nerelerde kırılmaya başladı? İşte Özlem Zengin'le Ayasofya imamı arasında bir çelişki ortaya çıktığında bunu yönetemediler gibi, böyle o gerilimler zaten var idi ama su yüzüne çıkmıyordu. Görünür halde değildi veya oralara bakılmıyor gibi. Bunlar üzerine gidilince görünür hale geldiler. Bir yandan da anladığım kadarıyla zaten çok var olan hesap verme korkusu muhalif kanadın enerjisi yükselince herkeste bir kendisini kurtarma, herkeste demeyelim birçok kişide kendisini kurtarma motivasyonunu ön plana çıkardı ve dağınıklık hali artarak sürüyor. Nereye kadar gidecek? Erdoğan burada yeniden bir ciddi bir cihat ilan edip herkesi toparlayabilecek mi? Bunları göreceğiz yani. Tabii ki bu sadece Erdoğan'a bağlı değil. Karşıdakilerin ne yapacaklarına da bağlı. Ne onlar oyunu ne kadar sürdürebilecekler onu da göreceğiz. Ama yani hakikaten tuhaf işler oluyor. Yani işte İmamoğlu ellerini arkadan bağladı diye hukuki bir süreç başlatmaya kalkıyorlar falan. Ve Zaytun, ya bakın bu Zaytun'un haberi değil ha, bizim haberimiz değil ha diye tweet atıyor. Böyle İmamoğlu'nu bir tehdit olarak gördüklerini çok belli eden çok abuk sabuk işler yapıyorlar yani. Ama hani en çok konuşulmuş olan, bu hafta içinde en çok konuşulmuş olan hadiseye gelecek olursak işte ne oluyor? AKP kendi sosyal medya hesaplarından yarın 14'te diye işte buzlanmış bir teaser yayınlıyor. Ertesi gün işte bir çizgi film yayınlanıyor. Şimdi bu çizgi filmi sen dahi benim tanıdığım herkes çok başarısız bulmuştunuz zaten ilk anda. Ben o kadar başarısız bulmamıştım kendi hesabıma. AKP'ye çok yakışıyor gibi görünüyordu. Yani böyle yani AKP onu sahiplenseydi eğer AKP'ye ne zarar verecekti çok anlıyor değilim. Yani hedef kitlesi itibariyle işte AKP'nin kaybediyor olduğu oylardan bir kısmını geri kazanmak ise mesela kasıt, pekala o işe yarayabilirdi. Şöyle bir hesap olabileceğini düşünmüyorum. Yani AKP'nin zaten erişemiyordu, oylarını alamıyordu olduğu kesimleri bu tür videolarla filan tavlamak, yani o Z kuşağıysa mesela işte orada birilerini bu videolarla tavlamak gibi bir hesap vardıysa zaten o hesap için çok geç benim açımdan. Yani işte kendi kamuoyunu tahkim etmekse o video o işe yarar. O işi yapar diye düşünüyorum.
Ama iş oradan çıktı doğal olarak. Sosyal medyaya düşünce gençler bunu konu edindiler ve kendi sloganlarını üretip öyle bir eleştiriye tuttular ki onlar da geri çekmek zorunda kaldı.
İşte geri çekilmesi tuhaf. Yani AKP normal şartlarda burada böyle şeyleri geri çekmez ve işte bak görüyorsunuz yalan üretim merkezi aynı zamanda böyle bize karşı filan falan diye ileri adım atardı. Yani böyle davranılabilirdi, böyle davranılıyordu. Şimdi öyle davranılmadı. Yani şimdi sizin hissiyatınızın AKP'ye de geçmiş olduğu, yani onun başarısız ve yanlış bir iş olduğunu AKP'lilerin de teslim ettiğini görmüş olduk. Asıl gösterdiği benim açımdan bu yani. Yani buna benzer çok daha zırva, çok şey yapılmıştı AKP'de. Bizim baktığımız yerden bakıldığında ya bu ne? Bunun hedef kitlesi kim? Bu kadar saçma şey mi olur dediğimiz birçok şey yapılmıştı ama arkasında durulmuştu ve bir iş yapmıştı ya da yaptığı zannedilmişti yani. Bu sefer öyle olmadı. Burada benim kafamı kurcalıyor olan şey, yani böyle bir hani önceden 24 saat önceden teaser'ı yapılmış böyle bir çizgi film AKP'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak, bunu Erdoğan görmeden, onun onayı alınmadan böyle bir şey yapılabiliyor mu AKP'de? Şimdi bu benim bilmediğim bir şey. Yapılabiliyor olabilir. Çünkü çok yoğun bir gündem var. Erdoğan'a bunlar gelmiyor olabilir. Bunları bana sormayın demiş olabilir yani.
Yani ama anlaşılmıyor olabilir. Genel olarak bunlara karşı bir şey yapın demiştir. Yani genel bir mücadele edin. Sosyal medyada şurada burada deyip hazırlığınızı yapın demiş olabilir. Ya yani konu konuşulmuştur ama üzerinden geçilmemiştir muhtemelen.
Hayır tabii görev zaten verilmişti ya. Bak işte o Hamza Dağ mı?
Hamza Dağ, evet.
Ona filan bir takım görevler verilmiştir. Ama şimdi böyle bir şey, yani bir çizgi film olup böyle teaser yapılmış filan falan bir şey, benim bildiğim kadarıyla normal şartlarda Erdoğan'a gösterilmeden yayınlanmaz diye düşünüyorum. Bunu neye yaslanarak söylüyorum? Erbakan hakkındaki bilgilerimden, onunla yaşadığım tecrübelere yaslanarak söylüyorum. Yani Erbakan görmeden böyle bir şeyin yayınlanması mümkün değil. Burada da sanki hani Erdoğan'ın bizde bıraktığı itibariyle yani sanki o görmeden bu yayınlanamaz. Yani çok başka şey yapılabilir. Yapılmak zorunda kalır da ama bu ölçekte bir şey sanki Erdoğan'a sorulmuş olması gerekir, gösterilmiş olması gerekirdi diye düşünüyorum. Anlaşılan o ki doğru anlıyoruz, bize doğru malumat aktarılıyor ise Erdoğan görmeden, onun onayı alınmadan yapılmış bu iş yani. Bu olabilir mi? Olabilir. Çünkü hani çok yoğun bir gündem var. Her şeye bulaşmak zorunda, kendisine her şeye bulaşmak zorunda hisseden bir adam var ve bu adam işte şimdi Ramazan, İşte orucun getirdiği yorgunluğu, kritiğin vesaire filan falan nedeniyle o görmeden yapılmış olabilir. Ama niye buna bu kadar kızıp böyle bir reaksiyon göstermiştir? Onu da çok anlamış değilim. O da onun ruh durumunu gösteriyor. Yani tekrar aynı noktaya dönüp kapatayım. Yani 3 yıl önce olsaydı böyle bir şey, Erdoğan bunu sahiplenirdi. İçine sinmemiş olsa bile sahiplenirdi. Ama şimdi sahiplenmiyor olması onun ruh durumunu gösteriyor ve bu ruh durumu çok önemli yani. Bu ruh durumundaki değişim çok önemli.
Şimdi şöyle bakabilir miyiz? Bugüne kadar AK Parti hep ileri hücum oyunu oynuyordu. Gündemi kendisi belirliyordu. İlk defa bir savunma ortaya koydu bu videoyla. 128 milyarın ne olduğu sorusuna cevap üretmeye çalışıyor. Kendisini savunuyor yani. Ama bugüne kadar hiç savunma oynamamış, defansif futbolu bilmeyen bir takım gibi herhalde savunmayı da beceremedi mi demek lazım burada?
Böyle yorumladınız ve evet, sonuçta siz haklı çıktınız. Ben aslında orada çok savunma görmemiştim. Yani ben onu da bir taarruz olarak değerlendirmiştim. Arsızca bir taarruz olarak değerlendirmiştim yani. Hani şöyle söyleyeyim, futbol terimiyle konuşuyorum, kontratak olarak. Yani top rakibin ayağından kaptığı topla ani bir, işte onun boşluğuna yönelik bir taarruz olarak değerlendirmiştim. Ama son tahlilde siz haklı çıktınız.
Kontratakta bile orta sahayı geçemedi herhalde.
Çok bariz bir savunma hamlesi ve o savunma hamlesi de becerilememiş gibi bir durum oldu. Yani kendi kalelerine gol atmış gibi bir durum oldu. Tekrar söylüyorum, asıl mesele benim açımdan burada asıl kıymet taşıyor olan bilgi Erdoğan'ın, eğer buna kızdığı ise vesaire falan, Erdoğan'ın ruh durumu. Bu hamle çok net bir biçimde AKP'ye, Erdoğan'a çok net bir biçimde gol oldu. Ama tekrar bakacak olursak bu en çok tartışılan işin. Yani bütün hafta boyunca AKP adına ya da hükümet adına kim ne dediyse hepsi ayağına dolandı. Yani Süleyman Soylu'nun çıkıp işte bana göre suç demesi mesela. Yani bu ilk defa olmuyor. Buna benzer lafları Süleyman Soylu daha önce de etti. Ama bana göre suç dediği şey komik bir şey. Ve
grup ne kadar başkan vekili bile itiraz etti. Yani böyle bir dava açılmaması gerekiyor. Yanlış olmuş. Herhalde bir hata var filan deyip karşı çıktı. Çanakkale milletvekili olan, şu anda adını hatırlamadım.
Yani kuyruğu da dik tutmaya çalışıyor işte Süleyman da, yani işte diyor ki bana göre suç ama işte bunun için soruşturma açtırmam falan filan. Fakat yani orada görünüyor ki kendilerini emniyette hissetmiyorlar, korkuyorlar artık yani. Zaten korkuyorlardı, zaten İmamoğlu'ndan da işte Mansur Yavaş'tan da korkuyor oldukları görülüyordu. Hani o onların manevra alanını daraltmak için bir şeyler yapıyordular da bu kadar sakil, bu kadar kör parmağım gözüne işler yapılmıyordu. Şimdi artık iyice seviye düştü yani. Ve ilk defa da benim gördüğüm kadarıyla İmamoğlu da bunu sana göresi bana göresi mi var diye cevap vererek bir pozisyon, doğru bir pozisyon aldı. Yani şimdiye kadar bunlar yapılıyordu. Buna benzer işler yapılıyordu. Yani ortada hukuk başlığı altında görünüyor olan keyfilikler vardı ve kimse kardeşim bu öyle olur mu ya falan demiyor idi. Şimdi burada bu söylendi. Yani İmamoğlu ile ilgili bu söylendi ama Öteki tarafta çok daha tehlikeli, çok riskli bir iş hamle de yapıldı. Yani bu polisin görev başındayken videoya çekilemeyeceği vesaire falan gibi bir yönetmelik mi, bir genelge mi neyse artık bir şey çıkartıldı.
Bu pandemi yasaklarını sayarken bunun da olmayacağı ilave edildi orada.
Bu çok tehlikeli bir şey. Evet. Ve orada işte İşkilli Süleyman yine diğer konularda olduğu gibi böyle abuk bir müdafaa geliştirdi yani. Özel hayatın gizliliği vesaire falan filan gibi bir şey geliştirdi. Yani bu neresinden baksan abuk, saçma bir şey yani. Ama bu keyfiliği sürdürüyorlar.
Şimdi 91 seçimlerinde Süleyman Demirel kampanya yürütürken şeffaf karakollar diye bir şey söylemişti. Camdan karakol, daha doğrusu şeffaf.
Karakol duvarları camdan olacak demiş.
Evet. Yani bu hani açıklığı, şeffaflığı dile getiren bir şeydi. Yani karakolun içerisinde bile olan her şeyi herkes görecek diyordu. Şimdi dışarıda, sokakta, kamunun önünde olan, kamuya açık alanda yapılan işin görünmemesi için, görüntüye alınmaması için özel tedbir üretilmiş oluyor.
Hayır, bir de biz son dönemde artan bir biçimde polisin orantısız şiddetinin örneklerini çok yaşamaya başladık. Artı yani orantısız şiddetin de ötesinde normal bildiğimiz polis şiddetinin dışında bir de şöyle rezilliklerle karşılaşmaya başladık. Yani polis kadına sürtünüyor ya da işte göğüslerini avuçluyor vesaire falan gibi görüntüler de düşmeye başladı. Yani başka türlü çirkinlikler de düşmeye başladı. Şimdi buradan normal şartlarda, aslında normal bir ülkede normal şartlarda polisin bu tür durumlardaki görüntülerinin paylaşılması teşvik edilecek ve böylelikle hiç değilse hani devletin kendi polisini kontrol etme imkanlarının daraldığı yerde sivil bir denetim mekanizması geliştirilmesi talep edilecekken tam tersine yani polis her şeyi yapsın, her türlü çirkinliği yapsın ama bilinmesin gibi bir tutum alınıyor ve bu böyle saçma sapan bir şekilde müdafaa ediliyor. Yani orada bir hali hazırda bir keyfilik sürüyor. Buradan şuraya atlayabiliriz istiyorsan. Yani sonuçta son dönemde en çok rol çalıyor olan, bir ara annesinin de vefat ettiği döneme denk gelmişti ama sadece onunla ilgili olduğunu zannetmiyorum. Bir ara ciddi miktarda perde arkasına geçmişti olan İçişleri Bakanı son dönemde yeniden her topa giren adam pozisyonunu aldı. Sanki yani AKP'ye yönelik, hükümete yönelik, Erdoğan'a yönelik her taarruzu ilk elde göğüslemeye çalışıyor olan, rakip ataklara ilk müdahale görevi üstlenmiş, kendi kendisine mi artık bu görevi üstlenmiş görünen Süleyman. Öyle görünüyor yani. Yani diğerlerininki daha böyle nasıl diyeyim, kendi pozisyonlarını korumaya yönelik, yani işte Dışişleri Bakanı'nın vesaire falan kendi pozisyonlarını korumaya yönelik. Bu arada da Gara meselesinden bu yana, hani parantezini onu da belirtmiş olayım, Gara meselesinden bu yana da kendisini hiç görmüyor olduğumuz Hulusi Akar var. Olabildiği kadar low profile, olabildiği kadar görünmez olmaya çalışıyor. Bunu eğer AKP içindeki bir güç savaşına, savaşının tezahürleri olarak okuyacak isek, yani Erdoğan sonrasına yönelik bir güç savaşının işaretleri olarak okuyacak olursak, o zaman renkli bir hikaye çıkabiliriz. Girelim mi bu mevzuya?
Girelim ama şunu hatırlatayım. Sessiz değil Hulusi Akar. Irak'ta yapılan operasyon sonrası Irak yönetimi Türkiye'ye bir nota verdi. Siz burada ne yapıyorsunuz filan diyerek hemen Hulusi Akar ve kendisi Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları birlikte gidip orada askeri üstlerde, karakollarda fotoğraf verdi Hulusi Akar. Biz buradayız anlamında. Oradan hemen hareketle Libya'ya gitti. Libya'da pek çok görüşmeleri arka arkaya gerçekleştirdi. Taraflar arasında bir takım sıkıntılar var idi ve oradaki aslında 10 bine yakın Suriyeli savaşçı var Türkiye'nin koordine ettiği. Onların geri çekilmesi konusunda adım atılması gerekiyordu. Onu organize etti. Bu arada da NATO çerçevesinde Avrupa'da pek çok görüşmeleri de sessiz bir şekilde yapıyor. Yani faaliyeti yoğun ama kamuoyu önüne çıkmıyor görüşleriyle. En fazla söylediği işte şu kadar süre içerisinde şu kadar PKK'lı öldürüldü falan deniyor. Hatta çarpıcı bir durum da şu, Irak'ta ne oluyor sorusunun cevabını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söyledi. Oralarda biz karakollar kuruyoruz, üsler kuruyoruz, oraları işte denetliyoruz, oralarda varız anlamına gelen açıklama hiç ilgisi olmadığı halde İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
İşte zaten kastettiğim o yani. Sonuçta tabii ki Hulusi Akar hiç bir şey yapmıyor ve odasına kapandı, görünmüyor falan. Yani olabileceği kadar. Şimdi sonuçta Irak'ta o işler ya oluyor iken Hulusi Akar'ın bana ne ya deme lüksü yok. Ama hani olayı minimize, kendinin görünürlüğünü minimize etti veya bir biçimde birileri tarafından ittirildi. Yani evet. Şimdi Gara operasyonunun başarısızlığı sebebiyle onun hasımları Hulusi Akar'a göre bir pozisyon elde etmiş ve onu püskürtmüş olabilirler. Veya oradaki tablonun uzantısı olarak ben biraz süre gerisine çekilsem, biraz kendimi unuttursam, hani Erdoğan'a falan da sadece kamuoyuna değil kendimi unuttursam iyi olacak sonucuna varmış olabilir kendisi. Ama kamuoyundaki görünürlüğü ve işte hani o surat ifadesi vesaire falan kayboldu yani. Evet. Ben buradayım ve işte Türkiye benden sorulur. Yani şimdi olmasa bile yarın benden sorulacak edası kayboldu. Diğerlerinin, Sağlık Bakanı'nın, efendim işte Dışişleri Bakanı'nın falan filan yap ettikleri zaten kendilerini kurtarmaya yönelik şeyler olarak çok ehemmiyet taşımıyor. Bu arada parantez içinde galiba Berat'ı bulduk, damadı bulduk. Bir fotoğraf var yani, maskesi yüzünden çok da emin olamadım ben. Hani
evet, çok kişi emin olamadı ama Çamlıca Camii'nde cuma namazını kılarken çekilmiş bir görüntü. Bilgisi dışında çekilip de servis edilmesi mümkün değil diye yorumlanıyor. Muhtemelen kendisinin ya da kendisinin koordine ettiği, yardımcı olduğu bir operasyon gibi gözüküyor.
Yani hani sonuçta insan insana benzer yani. Belki de başka birisidir ama eğer o damatsa damadı bulduk yani. Evet. Tabii ki sonuçta damadın haberi olmadan öyle bir şey yapılamaz. Ama eğer tablo oysa da hani beklendik bir manzara değil. Evet. Ama yani şimdi şeyin taraflardan bir tanesi damat, bir tanesi Hulusi Akar, bir tanesi Binali Yıldırım, bir tanesi İçişleri Bakanı olarak düşünecek olursak şimdi görünüşe göre herkesin kendine göre farklı bir stratejisi var ve herkes bu stratejisi çerçevesinde bir oyun kuruyor. Bu arada da birbirlerini dirseklemekten, birbirlerine yumruk atmaktan da hiç imtina etmiyorlar gibi görünüyor. Yani oradaki mücadele sertleşmiş gibi görünüyor. Ben başından itibaren ben orada bir mücadele olduğunu, görünmese bile bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Olmamasına imkan olmadığı için yani. Bu tür mekanizmaların dinamiklerine baktığımız zaman orada bir mücadele olmaması imkansız.
Evet, şimdi bunlar oluyor idi, yaşanıyordu, bu gruplar ve çekişmeler var idi ama AK Parti'de bunlar dışarıya çok fazla sızmaz idi, çok az konuşulabilirdi. Bu meseleler olunca özellikle videonun geri çekilmesinden sonra dünden itibaren işte Clubhouse'da, odalarda ve şimdi yeni başlamış olan Twitter'ın Space tarzı bir odası var, benzer sohbette dayalı. Oralarda sadece AK Partililerin katıldığı, kendi aralarında yaptıkları toplantılar var ve burada bu olup bitenler tartışılıyor kendi aralarında. Neden bunlar bir süzgeçten geçmiyor? Niye eskisi gibi toplantılar yapılmıyor? Biz eskiden bunları etraflıca konuşabiliyorduk, tartışabiliyorduk. Şimdi bunlar olmuyor mu? Neden böyle birbiriyle çelişen şeyler yapılıyor gibi durumu kritik eden, CHP'den çok alışık olduğumuz tarzda çeşitli kademelerde görev almış olan teşkilatta ve yönetimde kişiler açıkça kendi aralarında bir değerlendirmede bulunuyorlar ve yüksek dozda da eleştiri var yapılıp edilenlere. Bu ilk olan işlerden birisi.
Tabii yani onlarınki çok iyimserlikmiş. Eskiden onları konuşturuyor olabilirler ama kimse onların fikrine itibar etmiyordu. Şimdi de etmiyor. Mesele benim açımdan şu yani. Orada birbirle dövüşüyor olan aktörler var. Ve bu aktörlerin arasındaki dövüş sertleşti. Kimse zaten o aşağıdaki teşkilatlarda olup bitenlerle falan. Zaten ortada parti yok yani. Parti çoktan iptal oldu. Mülgah bir parti var orada. Ana hatları itibariyle ama işte bir takım aktörler, bir takım dövüşlerin içindeler. Buradan İşkilli Süleyman'ın üzerinden şeye geçelim. İzin verirsen MHP'yi atlayalım onu sonraya bırakarak.
Olur.
Şimdi bu şeyde Sedat Peker'in videoları şimdi yeni bir dizi olarak, en çok ilgi çeken dizi olarak Sedat Peker videoları döneminde yaşıyoruz galiba. Bu videolarda, videolara gösterilen reaksiyonların içinde baktığımız zaman benim gördüğüm kadarıyla şimdi hiç sesi çıkmayan, bu mevzuya hiç bulaşmıyor görünen, yani her topa dalıyor olan Süleyman Soylu bu topla ilgili hiçbir şey söylemedi. Birçok kişi konuştu, birçok kişi, yani tabii çok tuhaf işler de oldu. Yani bir mafya patronunun yurt dışından yaptığı bir videoya Jandarma Genel Komutanlığı cevap veriyor filan mesela. Ama işte bütün bu hadiseler kendi alanında. Aslında onun alanı orası değil mi yani sonuçta? Suçlardan söz ediliyor. Suç örgütü lideri diye kabul edilmiş olan bir adam düne kadar kahramandı. Bugün suç örgütü lideri oldu. Şimdi o adam konuşuyor ve İçişleri Bakanı'ndan, yani her konuda en önde olan İçişleri Bakanı'ndan bir şey çıkmıyor, bir laf çıkmıyor. Bu da
hem
çok...
Hem de bunu üstelik daha bir ay kadar önce Antalya'da kendi polis teşkilatının kom dairesinin yaptığı bir toplantı vardı. Orada suç işleyen organize babaların listesi çıkartılmış. 30 kişinin hangisinin ne kadar adamı var diye. Kendisi de o toplantıda buna katılmış ve izlemişti. Yani yakından bildiği bir konu, yeni bildiği bir konu. Zaten biliyor olması gereken bir konu.
Evet, sonuçta şimdi ve orada da işte suç örgütü lideri olarak sunulmuş bir adam. Şimdi bu adam Türkiye'de kokainden efendime söyleyeyim emniyette bir takım yolsuzluklara kadar işte bir Kazak kızın öldürülmesi vesaireye kadar filan birçok konuda birçok şey söylüyor ve İçişleri Bakanı'nın sesi çıkmıyor, çıtı çıkmıyor yani. Her konuda konuşan İçişleri Bakanı'nın bu konuda çıtı çıkmıyor yani. Bu anlamlı bir gösterge.
Avcıların da çıkmıyor bu arada. Yani hemen her konuda eleştirel bir laf edenler konusunda soruşturma açabilen savcıların da bu konuda herhangi bir adım atmadığını görüyoruz.
Evet. Burada şimdi tabii işaretleri kestirmeden muhtelif şekillerde yorumlayanlar var. Ben o kadar yani perde arkasını çok iyi bilmediğim işler bunlar. Biraz ondan biraz da hani bu konularda çok aceleci davranmamak gerektiği kanaatindeyim. Ama ana hatta itibariyle Sedat Peker görünen o ki damada doğrudan vurduğu dönemlerden sonra şimdi yani bak ben sizinle dövüşmeyeyim. Yani beni kullanabilirsiniz ama hani bu Mehmet Ağar'ı tasfiye edin veya işte neyse sonuçta yani Mehmet Ağar'ı ikame edebilirim gibi geldi bana ilk anda. Bu arada tabii seninle konuşmuştuk zannediyorum bunu öyle hatırlıyorum. Bu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün değiştirildiği tarihte zaten değiştirilmesi bir tuhaf işiydi. Yani o beklenmedik bir işiydi yani. Anlaşılan o ki aslında bütün bu hikayenin arka planında ta orada bir şey fişeklenmiş yani. O İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün değiştirilmesi safhasında bir şey başlamış.
Emniyet yani Müdürü bu, ve savcının adliyedeki savcı da değiştirilmişti.
Onu bilmiyorum yani ama o yani benim tanıdığım insanlar bu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün değiştirilmiş olmasına dikkatimi çekmiş idiler zaten. Orada bir ben de hani zaten alarmdaydım ya. Bu bir şey yani. Bir yerde bir savaşın bir muharebesi bu. Anlaşılan o ki o bu savaşta İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün değiştirilmesi çok tayin edici bir şey olmuş. Soru şu şimdi İstanbul Emniyet Müdürü kimin adamı? Giden kimin adamıydı? 3 aşağı 5 yukarı belliydi yani. Onu hemen hemen herkes mutabıktı ki giden damadın adamıydı. Ama gelen kimin adamı? Damada yumruğu atan kim? Ve hikaye nerede dönüyor? Bu konularda rivayet muhtelif. Benim gördüğüm tablo, sadece benim gördüğüm tablo değil yani işi biliyor olan herkesin söylediği Sedat Peker bu videoda söylediklerini kendi kendisine bilme şansı yok. Dolayısıyla içeriden Sedat Peker'e birileri bilgi aktarıyor. Nereden bu içerisi neresi? Normal şartlar altında Süleyman Soylu'nun hakim olduğu yani amiriniz Süleyman Soylu olan teşkilattan bu sızıntılar oluyor. Şimdi bu şu manaya gelmiyor yani gelmez normalde çünkü o teşkilatta her tarafa sızıntı oluyor. O teşkilat büyük bir teşkilat. O teşkilatta herkesin adamı var ve her yere sızıntı oluyor. Dolayısıyla bu Süleyman Soylu'nun istemediği bir şey de olabilir. Ama deminki hikayeyle birlikte birleştirecek olursak, yani AKP içindeki güç mücadelesiyle birleştirecek olursak, Peker'e bu sızmayı sağlayan Süleyman Soylu'nun da desteklediği birileri olabilir yani. Çok kanada birden vurmuş oluyor Süleyman Soylu eğer böyle bir şey yapmış. Böyle ya daha doğrusu buradan öyle görünüyor ki normal şartlarda en çok zarar görmesi gerekiyor olan İçişleri Bakanlığı iken Peker'in videolarında herkes zarar görecek gibi görünüyor ama İçişleri Bakanlığı'na bir şey olmayacak gibi görünüyor. Zaten o da buna cevap vermiyor bile tenezzül etmiyor. Bu şu manaya gelmiyor. Esas derdim orada. Esas söylemeye çalışayım. Bu eğer buradan Süleyman Soylu bir mevzi kazanıyor ise o mevzide durabileceği manasına gelmiyor. Yani burada kim zarar görüyorsa o zararı görenlerin birinci hedefi haline gelecektir Süleyman Soylu. Buradan istersen meseleyi MHP'ye bağlayabiliriz. Yani. Şimdi Süleyman Soylu'nun...
Bu tür babalar arasındaki hesaplaşmalarda, kavgalarda kazanan bir baba olmaz. Babalar tümden sonuçta kaybeder. Bir başka otorite kazanıyor. 90'lı yıllarda da Türkiye'de böyle oldu. Amerika'da da muhtemelen böyle yaşandı bu gelişmeler. Sanıyorum bunlar hesaplaşıyorlar ise birileri adına hesaplaşıyorlar ve sonuçta birisinin galip gelip diğerlerini alt etmesi mümkün değil. Sonuçta hepsi bir zarar göreceği süreci başlamış gibi de duruyor.
Hayır, beni zaten o mafyatik ilişkiler, oradaki savaşlar çok enterese etmiyor yani. Orada kim kazanırsa kazansın benim kaybedeceğim belli. Yani o dolayısıyla hani zaten hep ufkumun dışında kaldı. Ve esas mesele hani o zemindeki tartışma görünen o ki siyasi seviyede bir şeyin iz düşümü. Bir siyasi hesaplaşmanın iz düşümü yani. Yani orada işte Çakıcı var. Tarafını çok net biliyoruz. Kimin adına, kimin için ne mücadele yürüttüğünü biliyoruz yani. Ama onun dışında işte Mehmet Ağar, Peker vesaire falan nerede nasıl pozisyonlanıyorlar ve buradan hangi siyasi aktörler için ne tür taşeronluklar yapabilirler filan, bunlar muğlak. Oynak yani, muğlak değil. Sadece biz bilmiyoruz değil benim gördüğüm kadarıyla. Orada taşlar yerinden oynuyor.
Burada mesela Çakıcı da sessiz. Şu ana kadar ben de Çakıcı'dan bir şey duymadım mesela. MHP'den de buna yönelik bir açıklama duymadık hiç.
Çakıcı genel olarak ketum ve zaten hani onun konuşmamasının muhtelif sebepleri olabilir. Yani raconu gereği de konuşmuyor olabilir. Yani dünkü çocuk.
Ama daha hapisten yeni çıktı. Maliye Bakanı, Hazine Bakanı Berat Albayrak istifa ettiğinde istifasının daha geçerli mi değil mi belli olmadığı süreçte pekala konuşmuştu Çakıcı. Tweet atarak konuşmuş idi. Ve arkasından da Kemal Kılıçdaroğlu güya bir şey söylüyormuş gibi yapıp onun hedefinin başka bir yer olduğu anlaşılmıştı. Orada da konuşmuştu, tavrını ortaya koymuştu. Şimdi sessiz.
Şimdi siyasi düzlemde, yani ben de tam buraya işaret etmeye çalışıyorum. Sonuçta bizim mafya savaşı olarak gördüğümüz, mafyatik bir savaş olarak gördüğümüz aslında siyasi bir savaşın altyapısı.
Tamamen böyle bakıyorum. Şimdi
burada konuşuyor olan Peker, Süleyman Soylu konuşsa ve Çakıcı ona bir şeyler söylese söylemese bu mana taşır. Ama Peker konuşurken Peker'e Çakıcı'nın konuşması birçok sebeple yakışıksız. Tabii. Bunu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla Çakıcı'nın konuşmaması beni yadırgatmıyor. Ama biz bariz görüyoruz ki mafya unsurları siyasi aktörler adına konuşuyorlar. Siyasi aktörler de mafya oyuncuları üzerinden konuşuyorlar. Yani böyle iç içe geçmiş. Bu yeni bir şey değil. Sadece kontrol edilemiyor. Görünen hal bu.
Siyasi partilerde siyaset yapılamayınca siyaset bu tür mafyatik örgütler üzerinden yapılır hale geldi diyelim. Buradan da MHP'ye geçelim istersen.
Hayır, burada tablo şöyle yani, sonuçta içerideki o gerilim çok artmış, o görünüyor. Yani işte bu oyuncuların, siyasi aktörlerin arasındaki mücadele o kadar keskinleşmiş ki şimdi onlar adına böyle cepheye sürülmüş bir takım mafya örgütleri birbirleriyle dövüşüyor. Ve anlaşılan o ki bunların hangisi hangi aktörün yanında yer alacak konusunda da bir takım akışkanlıklar var yani. O görünüyor bir de bir taraftan. Buradan MHP'ye geçecek olursak, yani işte MHP çok uzun süredir öyle veya böyle işte sokaktan ülkücüleri çektiği için övülüyordu olan Bahçeli tarafından bir yeniden agresyon moduna geçmiş gibi görünüyor. Yani Habertürk örneği bunun son adımı, yoksa şimdiye kadar işte gazeteci dövme pratikleri sıklaşmıştı zaten son dönemde. Bunun dışında da çok şiddet bir korkutma dili Bahçeli'nin ağzına yapışmıştı. Yani çok.
Bir de rakip bir siyasi partinin, Gelecek Parti'nin genel başkan yardımcısı da saldırıya uğramış idi.
Evet. Çok ölçüsüz bir şiddet dili var zaten Bahçeli'nin uzun süredir ve o ölçüsüzlük yüzünden de durmadan ölçü kaçıyor. Her seferinde biraz daha artırılması gerekiyor. Bunun dışında da işte böyle sokakta adam dövmeler falan olağan hale gelmiş idi. Bu son Habertürk meselesinde artık bu işin arka planını sen biliyorsun. Yani ne oldu? Habertürk korktu da mı geri adım attı, yoksa bizim çocuklara dövecekler bunlar diye.
Orada ilginç bir şey oldu. MHP Genel Başkanı basın toplantısı yapıp işte 100 maddelik 100. yılda yeni bir anayasa teklifiyle ortaya çıktı. İçeriği ayrı bir konu ama bunun üzerine Habertürk'te bir programda konuşuluyor. Ne anlama gelir, nedir, ne, bu teklif ne içeriyor filan, AK Parti nasıl karşılıyor, diğerleri ne yapıyor diye. Ebru Baki'nin programında, sabah programı, 3 saatlik uzun bir program bu. Burada eleştiriliyor, ele aldığı konu. Burada MHP diyor ki bizim konu konuşulurken siz bir kere MHP düşmanlarını programa getiriyorsunuz. İki, bir de alaycı bir şekilde güldünüz deyip bir tweette eleştirdi. Ertesi gün, bu da çok alışılmış bir şey değil, kanalın Ankara temsilcisi Bülent Aydemir çıktı, dedi ki MHP bizden özür dilesin diye sert bir tutum aldı. Ben işte hatta biraz da Anadolu şeyle bir Mezopotamya çocuğuyum. İşte şöyle namusluyum, bütün dünyayı dolaştım. Geldim buraya, yerliyim, milliyim, buralıyım falan diyen bir şeyle yüksek dil tutturarak bir itiraz etti. Bunun üzerine Devlet Bahçeli bir tweet attı. Dedi ki ben artık Habertürk izlemiyorum dedi. Bu hemen tabii hashtag başa geçti. Trend top oldu. Arkasından da Habertürk yönetimi görevden almak zorunda kaldı Ankara temsilcisini. Ankara temsilcisini görevden alınca genel yayın yönetmeni de istifa etti. Sonra da ertesi gün program, 3 saatlik program 1 saatte bitirildi. Şimdi burada iki şey var. Bir normal, hani bir ilk program o kadar şey değildir, eleştirmişlerdir. Çok şey oldu, ben izlemedim ama çok sınırları aşan bir şey değildir. Ama MHP buradan bir şeyden hareketle itiraz etti. Bu itirazı Habertürk'ün ilk başta yüksek sesle tepki göstermesi çok alışılmış bir şey değildir. Genelde medyada bu görmezden gelinir. Devam edilir. Bir daha eleştiri gelirse ondan sonra bir daha cevap verilir. Son dönem içinde özellikle söylüyorum. Önceleri durum daha farklıydı doğal olarak. Ama öyle olmadı. Önce bir baş kaldırdılar. Sonra MHP daha sert çıkınca da geri adım attılar. Çekildiler. Demek ki Habertürk bir hamle yapmaya kalkıştı. Baktı gördü ki çok sert bir dalga var karşısında. Hemen geri çekildi. Denileni yaptı. Teknik olarak işin şey kısmı bu.
Yani işte hani ben meseleyi de çok takip etmedim. Ayrıca basının kendi iç dinamiklerini de bilmiyorum. Yani Habertürk'ün bu kadar korkmasının, Habertürk'ün bulunduğu pozisyon, hangi pozisyonu dolduruyor orayı da bilmiyorum. Anladığım kadarıyla yandaş değil ama işte çok da muhalif de değil filan. Ortada bir pozisyon mu tutuyor?
Sert eleştiriler gelebiliyor zaman zaman. Bir bütünlük içerisinde muhalif çizgide değil, dağınık hem iktidarda destekleyenler var ama muhalif seslerin daha çok yer alabildiği ve kendisini ifade edebildiği bir yer. Milletin de daha çok izlediği, o yüzden diğer kanallardan daha çok ilgi duyduğu, asıl önemi o. İnsanların daha çok A Haber'de ya da CNN Türk'tü gibi kanallara göre haber kanalları içerisinde daha öne çıkarttığı, izlediği, takip ettiği bir yer olunca burada aleyhlerine çıkan sözleri kapatmak, durdurmak istediler. Çünkü burası bir farklı muhalefetle buluşan, kitlelerle buluşan bir kanal durumuna dönüşmek üzereydi. Dönüşmüştü ya da belli ölçüde. Bunu durdurmuş oldular. Yoksa arka planda muhalefeti dizayn etmeye çalışan bir çabaların içerisinde olduğunu zannetmiyorum. Ya da görünür, bize yansıyan bir tarafı henüz yok. Çok çok çok arka planda vardır ama daha biz onu görmüyoruz.
Tamam, yani sonuçta burada Habertürk'ün tutumu çok açıklamaya muhtaç ve ben o konuda bir şey söyleyemeyeceğim ama sonuçta son dönemde böyle işte şiddet dilini çok benimsemiş bir Bahçeli ve işte şiddet uygulamaktan zevk alıyor görünen bir MHP giderek belirginleşmeye başlıyor. Bu öfkenin ve şiddetin arkasına yatıyor olan ruh durumunun ne olduğu konusunda çok spekülasyon yapılabilir. Bir biçimde işte kimileri diyor ki işte burada Erdoğan MHP'yi satacak. Yapabilir mi? Yapabilir. Yani bütün faturayı MHP'ye yıkmanın bir yolunu bulursa, bütün başarısızlıkların faturasını MHP'ye yıkmanın bir yolunu bulursa MHP'yi satmaya kalkabilir. Tabii bu anladığım kadarıyla bilhassa emniyet bürokrasisinde MHP'nin tasfiyesinin getireceği travmayı yönetip yönetilemeyeceğini ölçemediklerine de bağlı olarak gelişebilir. Bilmiyorum yani. Ama işlerin yoluna gitmiyor olduğunu hisseden bir MHP olduğu görünüyor. Bu işler yoluna gitmiyor, AKP'nin yanında duruyor olmak yüzünden mi? Yani aslında hani MHP'nin kendi iç hesabı da çok bilebileceğimiz bir şey değil. Yani besbelli ki MHP'nin içinde birileri biz bu AKP'nin çok yanında duruyoruz ve bunların bütün bu suçlarını, günahlarının ortağı oluyoruz.
Tabii şimdi AK Parti içerisinde şöyle bir mücadele öteden beri var. Son dönemde daha da kuvvetlendi. Bir grup diyor ki bizim MHP ile birlikte olmamız gerekiyor ve bunlar kazandı şimdiye kadar. Onlar başladılar. Bir grup da diyor ki ya bu MHP ile birlikte olmak bize zarar veriyor. MHP'den kurtulmalıyız. Onun yerine daha çok işte liberallere ve daha işte tırnak içerisinde demokratlara ve Kürtlere, muhafazakar Kürtlere açılmalıyız. Onlarla bir araya gelmeliyiz diyenler var. Medyada genel olarak AK Parti'ye ve Erdoğan'a doğrudan eleştiride bulunamayanların taktiği MHP'yi eleştirmektir. Bahçeli'yi eleştirmektir. Onun üzerinden sen anla şeklinde Erdoğan'a laf göndermektir. Şimdi muhtemelen MHP burada Habertürk'ün AK Parti içerisinde MHP'yi tasfiye etme kanadıyla iş tuttuğu gibi bir zehaba kapılmıştır. Ya da böyle bir kendisine bilgi gelmiştir, buna itiraz etmiştir. Habertürk'ün geri adım atması da anlaşılabilir bir şey. Çünkü geçmişte bu tür itirazlarda MHP sokağa çıktığında, Gücler sokağa çıktığında o binaları önünde protesto yapabiliyorlar. Ve insanlar bunlardan çok korkuyorlardı. Sabah grubuna bir kere yapmıştı 2007'lerde galiba, tam tarihini hatırlamamaktan birlikte. Onlar da çok geri adım atmışlardı. Sokağa kolayca çıkabilen bir ülkücü çoğunluk karşısında medyanın yapabileceği çok fazla bir şey yok. Muhtemelen o yüzden de geri adım atmış olabilir Habertürk.
Tamam, yani şimdi orada işte birçok hesap olabilir. Ama hani şeye bakınca işte MHP'nin içinde de AKP'nin yanında olmaktan rahatsız olanlar vardır. Yani bunların bütün bu pisliklerinin ortağı oluyoruz. Ortadaki bütün bu pisliğin ortağı görünüyoruz deyip de bundan rahatsız olanlar vardır. Bir yandan da AKP'nin yanında olup AKP kendi fikirlerinin, iktidarının daha da güçlenmesi, AKP'yi daha da MHP'leştirmekten filan çok tatmin olanlar, bu konuda vites büyütmek isteyenler vardır. Ağırlıklı olarak iktidar nimetlerinden sebeplenmek gibi bir sebeple. Ve onlar için AKP'nin MHP'den uzaklaşması ihtimali korkutucudur. Onlar da kendi aralarında, zaten iyice küçülmüş olan partide onlar da kendi aralarında bir sıkıntı yaratıyordur. Ve dolayısıyla hani bu sıkıntıları böyle alıştılar da, yani hem AKP hem MHP bu tür kendi içlerindeki sıkıntıları dışarıya sıkıntı ihraç ederek, sıkıntıyı başka bir yerde yaratarak çözmeye de alıştılar. Yani şu anda da bunların arayışları içinde oldukları da görünüyor. Ama bu arada şeyi söylemiş olayım, bizim kanalı herhalde dövmezler. 100. yılda 100 maddelik anayasa fikri filan bana hani sahiden ilkokul 3. sınıf. Yani şimdi de ilkokul, ilk öğretim 4. sınıf diyordum. Bu sefer ilk öğretim 3. sınıf zekası gibi bir şey görünüyor. Birisi tweet atmış, ya sahiden inandım diyor, yani böyle sunulan bir anayasayla Türkiye'nin uçacağına diyor. Böyle spiralli bir dosyayla 100. yılda 100 maddelik anayasa, tamam yani başka bir hani içeriği dedin sen, içeriğine ihtiyacımız yok yani. Şimdi o spiralli dosya olsun.
Akıl vehmederek bir iki bir şey söyleyeyim. Bir kere başkanlık sisteminin reforme etme ihtiyacını duyduğunu gösteriyor bana göre bu anayasa çıkışı. Orada meclise biraz yetki aktaralım sunumunda, tavrında. İşte hükümet programı mecliste okunsun ve işte bakanlar mecliste denetlenebilsin düzenlemesi var. Meclis başkanına anayasal yetki verelim, siyasi kriz çıktığında o bir bu krizi çözme konusunda girişimlerde bulunsun, çaba harcasın şeklinde. Bir de merkezdeki bütün yetkinin tek kişide toplanmasına da bir düzenleme olarak bunu 3 kişiye çıkartalım şeklinde, 3 kişiyi seçelim diye. Orada bir itiraz var, bir reforme etme ihtiyacından kaynaklanıyor gibi geliyor bu bana.
Şimdi ben sizinle eğlenirken şu sebeple eğleniyorum. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anayasası var. Bu anayasaya göre gösteri ve toplantı özgürlüğümüz var. Evet. Kullanabiliyor muyuz? Şu andaki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre mesela işte bizi şu anda evlere kapatamazlar. Kapatıyorlar. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre İçişleri Bakanlığı bir genelgeyle polisin videosunun çekilmesini önleyemez. Önlemeye kalkıyor mu? Ya yani şimdi bu yazılmış olanların değişmesinden ne murad ediyorsunuz? Bunu anlamıyorum ya. Yani kardeşim zaten var olan uygulanmıyor.
Biz o zaten değişmeyeceğini değil, bu değişmeyeceğini zaten görüyoruz da niyetinin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Niyeti yani, bak burada bir sıkıntı var bu sistemde diyor. Oraya kayıt düşmüş yani, oluyor Bahçeli.
Ya, bu sistemdeki sıkıntının ne olduğunu da anlayamadı çünkü sistem uygulanmıyor. Yani ben de bunu demeye çalışıyorum yani. Sistem uygulanmıyor, sadece Erdoğan'ın işine gelen taraf uygulanıyor. Yani evet. Şimdi bakanların meclis tarafından denetlenmesine mani olan bir şey mi var mevcut sistemde? Ben bilmiyorum yani. Ama bildiğim kadarıyla.
Hiçbir şey sorumluluğu yok bakanların.
Meclis bir takım soru önergeleri vesaireler falan gibi bir şeyler yapamıyor mu?
Verse de bir anlamı yok. Eskiden meclis düşürebiliyordu görevinden. Alabiliyordu, güven oyu veriyordu. Hiç bu yetkileri yok. Sadece bütçeyi görüşmeye yetkisi var meclisin. Bütçeyi kabul etmediği zaman da dikkate almıyor. Bütçe işte önceki yılın rakamlarına göre belli bir oranda arttırılıyor ve devam ediyor aynı şekilde. Yani meclisin herhangi bir tutum almış olmasının önemi sıfırlanmış oluyor böylece.
Peki. Ama yani sonuçta şu anda meclisin yapabileceği birçok şey var ve yapamıyor. Yani bu düzenlemeye göre mesela kanun teklifleri mecliste, meclisten gelecekti. Şimdi gelmiyor. Yani bunu bir hepimiz biliyoruz değil mi? Sonuçta yine bakanlıklardan geliyor teklifler ve orada bir takım milletvekilleri sanki kendileri hazırlamışlar gibi imzalıyorlar ve öyle geçiyor yani. Şimdi zaten mevcut uygulanmıyor. Bunu değiştireceğiz de bir şey düzelecek falan gibi şeyler. Ya da bak burada şu arıza hissedilmiş de onu düzeltmek için böyle bir düzenleme öngörmüş falan. Bunlar bana bütün bu tezgahı kurmuş olan keyfi yönetimi sürdürüyor olanların değirmenine su taşımak olarak görünüyor. Yani şimdi sahiden Bahçeli'nin ister 100 madde olsun, ister 99, ister 101 madde olsun o anayasasının içeriği hakkında akıl yürütmek Bahçeli'nin hak etmediği bir şeyi ona vermek yani. Ya kardeşim bir sistem getirmişsin tırmalaya tırmalaya, getirdiğin sistemin çalışmasını sağlayacak herhangi bir şeyin yok. Bir hassasiyetin yok yani. Yani benim toplantı ve gösteri özgürlüğüm var, bunu kullanmama izin vermiyorsunuz. Tekrarlıyorum da sanki bir tek buymuş gibi. Ya böyle bir tarasak anayasaya aykırı 100 tane iş yapıldı 10 günde yani. Devlet tarafından. İçeride insanlar anayasaya aykırı olarak tutuluyorlar yani. Böyle böyle sayısız hikaye var. Ve şimdi ama anayasayı değiştireceğiz de yani kendi kurallarınıza kendiniz uymuyorsunuz. Bir keyfilik var ve işte güç kullanarak, korkutarak, tehdit ederek mevcut anayasaya göre senin diyelim ki İçişleri Bakanı'nın kafasına göre birilerini terörist olarak etiketleme şansı var mı? Yapıyor.
Ya da Cumhurbaşkanı'ya göre siyaset yapma hakkı da yok. Çünkü teknik ve uzman kişiler bakanlık yapabilirler. Siyaset yapacak olanlar milletvekili olarak mecliste bulunacaklar.
Memur. Yani sonuçta bu böyle olmuyor.
Olmuyor tabii.
Ve biz şimdi bunun ya mevcudun neden uygulanmadığını, bunun ya başımızdaki musibeti çok hafif alıyormuşuz gibi görünüyor yani bana. Bunların içeriklerini konuştuğumuz zaman ya bak kardeşim bizim başımız çok daha fena halde dertte ya. Ev yanıyor yani. Şimdi ev yanıyor ve biz burada şimdi şu halıyı şununla değiştirsek mi falan diye konuşuyoruz. Yani ya ev yanıyor gibi geliyor bana. Derdimi anlatabildim mi bilmiyorum.
Evet, buradan istersen konuyu değiştirelim. Başka bir zaman da ilerledi. Ama şunu hemen belirterek geçirelim istiyorum. Tıpkı Ekrem İmamoğlu'na açılan dava gibi, başlatılan soruşturma gibi diyelim. Bir de İlker Başbuğ'a, eski Genelkurmay Başkanı'na bir dava hazırlandı, dava açılıyor. Orada bir kitap yazmış idi. Dönem dönem anlatıyor, çok sayıda kitap yazdı. 60'larla 80'e kadarki güç odaklarını kitabında inceliyor. Dünyada ve Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirirken. Orada 60 ihtilaline giderken diyor ki işte acaba Demokrat Parti seçim kararı alsaydı ve bunu ilan etseydi darbe olur muydu diye soruyor. Ve bazı o dönemin tartışmalarında işaret ederek kendi kanaati olarak da herhalde darbe olmayabilirdi gibi bir değerlendirmede bulunuyor. Bunu darbe kışkırtması ve çağrısı olarak değerlendirdiler ve 3 yıla yakın ceza istediler. Ama iddianame 7 satırdan ibaret. 10 sayfa kadar gözüküyor. Ama 120 mi 118 kişi mi şikayetçi olmuş. Onlardan isimleri var, müştekiler var filan. Öyle gidiyor. 7 satırlık bir iddianamede savcı diyor ki evet darbe çağrısı yaptığı anlaşılmıştır ve işte bu nedenden dolayı da 1 ila 3 yıl arasında cezalandırılmasını talep ediyorum diye dava açmış. Ama öte yandan mesela biraz önce konuştuğumuz gibi babalar konuşuyor. Kadın öldürüldü, kız öldürüldü diyor. İşte şu kadar kokain kaçırıldı, şu kadar para harcandı filan deniyor. Onlarla ilgili herhangi bir soruşturma açılmıyor. Savcılar harekete geçmiyor. Bu da ayrı bir çelişki olarak önümüzde durmuş olsun. Buradan da dünyanın hallerine geçelim istersen. Söyleyeceğim birkaç şey varsa.
Daha önceki olaya ilave olarak dün Panama'dan Türkiye Mersin Limanı'na yönelik olarak muzların arasında istiflenmiş kokain paketleri yakalandı. Bunu işte Panama açıkladı. Bunun Mersin Limanı'nda alıcısının kim olduğunu devlet biliyor. Muzların kime gidiyor olduğunu biliyor. Ve bununla ilgili bir operasyon yapılmıyor. Daha önceki ile ilgili yapılmadı. Şimdi bununla ilgili de bir operasyon yapılmıyor. Ve bize işte orada bir böyle kokainle işte uyuşturucu ticaretiyle böyle cansiperhane mücadele ediyor olan bir devlet hikayesi anlatan İçişleri Bakanı bunların üzerine yatıyor. Yani başka her yerde o konuşuyor ama bu mevzularda kimse konuşmuyor. Şimdi ama bu İlker Başbuğ iddianamesi sözünü ettiğin şey bende şu duyguyu uyandırdı. Savcılar yorulmuşlar artık yani böyle kat pes kes yapıştır kes yapıştır abuk sabuk şeyler yazmaktan. Yani nasıl olsa bunu 3 satır da yazsak, 300 sayfa da yazsak aynı şey demişler, yorulmuşlar. Belki de hani Ramazan'a da denk geldiği için olabilir, onu da bilmiyorum. Ben bayramdan sonra yine 300 sayfa yazmaya kalkabilirler. Net toplamda şu göründü, yani bu emekli amiraller hikayesinden şu göründü ki artık bu memleketi askerin darbe yapacağı tehdidiyle kıvama sokmanın yolu yok. AKP anladığım kadarıyla en zor öğreniyor olan örgütlerden bir tanesi. Böyle tekrar deniyor. AKP'de bir örgüt falan laflar etti. Yani AKP diye bir şey yok. Yani Erdoğan çok zor öğreniyor. Bunlar artık para etmiyor. Şimdi dün gece Clubhouse'da söylediğim şekliyle söyleyeyim. Mesele şöyle bir şey yani. Kamuoyu artık Türkiye'de askerlerin darbe yapabileceğine inanmıyor. Bunu çok önemsiyor olanlar AKP'ye bu konuda bu yüzden müteşekkir olabilirler. Ve ileride şimdi de hissesini veriyor iseler de ileride daha da çok verebilirler. Ama buradan bir borçluluk duygusu ile AKP'ye yanaşmalarını beklemek yanlış. Bu işi kapattı yani. Darbe mevzunu kamuoyu kapattı. Kamuoyunda AKP'ye oy verenlere dahil herhangi birisi bir kişi de bunların hiçbirisi bir tek yankı yapmıyor. Dolayısıyla bunlar beyhude işler. Orada 3-5 kişinin kendi kendisine mastürbasyon yapması sonucunu doğurabilir. Buradan bir sonuç çıkmaz. Aksine AKP'nin aleyhine oluyor bunlar. Ama öğrenmeleri vakit alacak gibi görünüyor.
Şimdi buradan dünyanın hallerine geçelim. Burada önemli bir gelişme var. Bu aşı konusu, aşı patentlerinin kaldırılması için Amerika'da Biden yönetimi harekete geçti. Dedi ki bu aşıların daha hızlı üretilebilmesi ve dağıtılabilmesi, uygulanabilmesi için geçici olarak bunların lisanslarını kaldıralım. Fikri haklarından vazgeçelim geçici olarak diye. Ve bu sırada da işte iki ülke, Hindistan'la Güney Afrika Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurdu. Talebimizdir. Geçici olarak bunu kaldırın fikri haklarını. Aşıyı biz de üretebilelim. Bize de versinler bunun formülünü diye. Bu Amerika'da buna evet deyince Dünya Ticaret Örgütü hemen toplandı. Bu başvuruyu gündemine aldı görüşmek üzere. Bunun üzerine diğer ülkeler de harekete geçtiler. İşte Avrupa Birliği'nden bazıları itiraz etmeye başladılar ama Almanya biraz çekimserdi. Fransa derhal destekledi. Rusya açıklama yaptı, destekledi. Ursula von der Leyen, Komisyon Başkanı Avrupa Birliği, o dedi ki biz bunu tartışabiliriz, tartışmalıyız açıklaması yaptı. Sanıyorum pazartesi, salı bir araya gelecek Avrupa Birliği heyetleri. Bu konuyu netleştirecekler. Sonra da Dünya Ticaret Örgütü Haziran başını gibi toplantıya geçecek. Ve oradan gelen bilgilere göre de bunun geçme ihtimalini olumlu görüyorlar. 164 üyesi olduğu söyleniyor Dünya Ticaret Örgütü'nün. 164 üyenin tamamının evet demesi gerekiyor. Ama esas olarak büyüklerin buna evet demesi yeterli gözüküyor. Bir Çin bugüne kadar görüşünü açıklamadı. Doğal olarak firmalar, şirketler, ilaç üreten, aşı üreten firmalar buna karşı çıkıyorlar. Bu olmaz, patent hakkı falan diyorlar ama zaten onların elinden almak değil, onlara karşılığını ödeyerek almak gibi bir formül gündeme geldiği için bu yepyeni bir durum olarak görünüyor. Dünya Sağlık Örgütü de bunu selamladı. Çok cesur bir hareket diye karşıladı ve hemen uygulanmasında da yarar görüyoruz dedi. Bu tam da neyin üzerine geldi? Kolombiya'da bir işte vergi salınmış idi. Yoksullardan daha çok vergi almaya yönelik. Orada eylemler oldu, ölenler oldu. Polisle karşı karşıya gelindi. Fakire ekmek yoksa zengine de huzur yok sloganı öne çıktı ve bütün dünyada da bu tekrarlanmaya başladı. Bunun ruhuna uygun, yani buna uygun, dünyada herkes aşılanmıyorsa bize de sağlık yok anlayışıyla hareket ediliyor izlenimi bize uyandırdı. Bu önemli bir gelişme diye görüyorum. Sen ne diyorsun?
Şimdi benim bildiğim kadarıyla bu aşı lisanslarının askıya alınması ilk defa olmuyordu. Yani daha önce AIDS ilaçlarıyla ilgili falan da oldu bu diye biliyorum. Daha önce de olmuş olabilir. İlk defa olmuyor. Bunun niye bu kadar geciktiğini anlamış değilim. Birincisi bu. Yani bu daha önce de Clubhouse'da falan da konuştuk. Yani bunun daha önce olmasını beklerdim yani normal şartlarda. Doğru anlıyor isem. Şimdi ben hikayeyi şöyle bir kendi anladığım şekilde özetleyeyim. İşte bir klasik. Yani işte bu Çin'in Sinovac aşısı ya da Rusya'nın aşısı ya da bizim üretmeye çalışıyor olduğumuz aşı gibi bir klasik yöntemle çalışıyor olan aşılar var. Bir de bu mRNA teknolojisiyle üretiliyor olan işte bu Almanların Pfizer-BioNTech aşısı gibi aşılar var. Galiba AstraZeneca, Oxford falan da galiba o kategoriye giriyor. Tam olarak emin değilim. Sonuçta bunların ikisinin arasında bir fark var yani. Şöyle bir fark var. Üretim süreci farkı var. Hem de know-how farkı var. Şimdi bildiğim kadarıyla o ilk kategoriye giren aşıların üretilebileceği muazzam tesisler bilhassa Hindistan ve Güney Afrika'da var. Ama aşı üretemiyorlar. Yani bu aşıları üretemiyorlar çünkü patent sınırlaması yüzünden. Lisansını alamadıkları için üretemiyorlar. Şimdi böyle anlıyorum meseleyi. Eğer mesele böyleyse bu lisansların açılması oralarda bu aşılar üretilmesini sağlayacak. Dolayısıyla üretim kapasitesi artacak ve kısa süre içinde dünyanın aşı ihtiyacı karşılanacak diye bekleniyor. Ama bu şu manaya gelmiyor. Yani o mRNA aşıların, onların lisansları da askıya alınsa bile, onların da aynı hızla üretilmesini beklemek yanlış. Çünkü o bambaşka bir teknoloji. Evet,
BioNTech orada açıklama yaptı. Dedi kaldırılsa da bu olmaz. Çünkü biz işte şu kadar ülkeden 180 ülke mi, ya da işte şu kadar ülkeden 180 ayrı maddeye ithal ediyoruz. Onları bir araya getirerek bu üretimi gerçekleştiriyoruz. Bunu her yerde yapmak o kadar da mümkün değildi. Pek çok teknik ayrıntı ortaya koydu. Ama bir yerde yapılabiliyorsa pekala 5 yerde de yapılabilir. Dünyanın her yerinde üretilmesi gerekmez.
Hayır, mevcut kapasite onu yapmaya uygun değil. Yani onları, o yapılabilir, her yerde yapılabilir ama o tesisi, o üretim sürecini yeniden sıfırdan kurman gerekiyor. Bu ne kadar zaman alıyor? Yani anladığım kadarıyla TÜBİTAK'la görüşmelerinden falan sızmış olan bilgilerden anladığım kadarıyla bugün harekete geçirse minimum bir yıl içinde ancak böyle bir tesis kurulabiliyor falan gibi işler var. Hani o bir de soğuk zincir vesaire sıkıntıları var anladığım kadarıyla. Dolayısıyla asıl mesele klasik yöntemle yapılıyor olan aşıların üretimini artıracak, mevcut kapasiteyi kullanarak üretimini artıracak bir iş. Dolayısıyla yani birinci vurgulamaya çalıştığım husus şu. Eğer böyle bir şey kısa vadede bir sonuç doğuracak ise bu yoldan doğuracak. Tabii ki her durumda zaten bu aşı malzemesinin tedarikinde bir darboğaz olmayacağını varsayarsak dünya aşı üretimi mevcut kapasiteyi kullanarak kısa süre içinde artabilir ve bunun olması gerekiyor yani. Şimdi buradan ikinci faza geçeyim. Bunun üzerinden yürütülen tartışmalar böyle klasik, efendime söyleyeyim işte bu piyasa ekonomisine müdahaledir. Bu piyasa ekonomisine böyle müdahale edildiği zaman bir sonraki pandemide kimse aşı üretmeye çalışmaz falan filan gibi böyle çok liberal bir tutum ile ne diyorsunuz ya siz, fikri mülkiyet mi olurmuş, basın geçin, herkes yapabilsin filan diyen çok tırnak içinde devletçi ama işte hani merkezi planlamacı bir anlayış tartışması yürüyor anladığım kadarıyla. İnsan sağlığından daha önemli midir filan diye. Ben şimdi liberal görünümlü, yani ağırlıklı olarak liberal olarak adlandırılabilecek bir pozisyondayım. Bu aşı meselesinde derdimi ifade edemiyorum yani. Başka yerlerde de derdimi ifade edemiyorum. Mesele şöyle bir şey. Böyle insanlar sanki sadece milyar dolar kazanmak için aşı üretmek ve işte neyse yani sağlıkla ilgili işlerle ilgili çalışıyorlarmış gibi insanları böyle kodlamak, böyle etiketlemek çok yanlış bir şey. İnsanlar, yani birçok insan, dünyada birçok insan sadece böyle bir pandemide problemi çözmüş olmakla yeterince tatmin üretir ve buraya çalışacak olan sayısız insan var ya. Yani öyle milyar dolar hesapları hayalleriyle çalışmıyor yani bu aşı sektöründe çalışan insanlar. Bir gün gelecek bir pandemi olacak da ben de buradan vurgunu vuracağım, milyar dolar sahibi olacağım diye çalışmıyor. Yani tabii ki bir şirketin çalışması için gerekli finansal kaynaklara ihtiyaç var falan. Ve fakat bunun yolu bu pandemide insanları ölüme terk etmek değil birincisi. İkincisi burada böyle davranılmadı diye de tamam bu pandemilerde bizim ilaçların, aşıların lisanslarına el koyuyorlar. O halde biz artık bu işten vazgeçelim, gidip manavlık yapalım filan demeyecek kimse. Yani ya insanı bu kadar yanlış tanımasın yani kimse. İnsan öyle bir canlı değil yani. Dolayısıyla şimdi olayın bu seviyede tartışılmasını yanlış buluyorum. Benim açımdan bakıldığında bizim şu anda acil olarak dünyadaki aşı eşitsizliğini ortadan kaldıracak formüllere ihtiyacımız var. İşte Kolombiya'dan almamız gereken dersler var anladığım kadarıyla. Bu şu manaya gelmiyor yani. Aydınlanmacı bir kafayla şimdi bunu biz planlayalım. Şunu şu görevi şuna verelim falan yukarıdan bir yerden bu işleri böyle halledelim falan manasına gelmiyor. Ama hepimiz insanı, piyasayı, sağlık sistemlerini, aşıyı, pandemiyi daha iyi anlayacak şekilde kendi kendimizle mücadele edelim. Yani bu işler burada görünüyor ki bu pandemi çok öğretici bir şey eğer öğrenebilirsek. Birçok şeyi yeniden gözden geçmemizi sağlayacak kadar ciddi bir yumruk aldık yani biz insan türü olarak. Ama görünen o ki herkes kendi ezberlerini, pandemiden önceki ezberlerini pandemiden sonraya da taşımak için böyle işte sandıklara sakladı ve böyle bekliyor. Yani bitsin gitsin de biz eski kıyafetlerimizle yeniden sokağa çıkalım. Öyle bir dünya olmayacak yani. Biz pandemiden sonra başladığımız noktadan başka bir yerde bulacağız kendimizi. Her anlamda öyle bulacağız. Şimdi de her konuda kafa yorsak iyi olur diye düşünüyorum.
Evet biraz uzadı ama bu son Avrupa Birliği-Çin ilişkileri var. Ondan da birkaç bir şey söyleyip bitirelim istersen. Brüksel'de geçtiğimiz günlerde bir saldırı oldu bilgisayarlara ve gerçekten iki günde pek çok hizmet alınamadı. Bunda aşı meselesi randevularda karıştı, iptal oldu. Bu tam nereye denk geldi? Belçika parlamentosu Çin'le ilgili bu Uygur meselesinden dolayı bir karar tartışıyordu. Bunu oylayacaktı. Çin Büyükelçisi'ni de davet etti ama o reddetti, gelmedi. Burada işte yapılan edilenler, raporlar tartışıldı, konuşuldu filan. Buraya geldi. Bu zaten gündemi biraz ısıtmış idi ama hemen arkasından Avrupa Parlamentosu da bir başka karar gündeme geldi. Orada deniyor ki devletin desteklediği herhangi bir şirket Avrupa'da ihalelere katılamayacak. İşte ya da insan haklarına uyumlu çalışmayan, zorla insan çalıştıran ülkelere ait şirketler de ya da bu tarz uygulamaları benimsemiş olan şirketler de bu ihalelerden men edilecek deniyor. Bu ihalelerin tutarı da işte çoğunluğu altyapı ihaleleri 2 trilyon dolar gibi çok yüksek bir meblağ.
Hepsi bize kalır.
Ve bunlarda Çinlilerin büyük yatırımı varmış. Halen de var olan şirketler var orada bu işleri yürüten. Onlar da el çektirilecek eğer bu karar geçer ise. Onun dışında da tedarik zinciri meselesinde de adım atıyorlar. Burada da aynı şekilde bir mal ve hizmet alınıyor ise alındığı ülkede bu haklar uygulanıyor mu, insan hakları? Çocuk işçi çalıştırılıyor mu? İşte zorla orada insanlar çalıştırılıyor mu? Gibi kriterlerin dikkate alınacağı belirtiliyor ve bunu bir karar olarak sanıyorum getirmek üzereler. Bunu tartışıyorlar yoğun bir şekilde. Bu işte Avrupa Birliği Çin'e karşı daha şey idi, ilişkiye açık bir yer idi ABD'nin son dönemdeki tutumuna rağmen. Ama öyle görünüyor ki Avrupa Birliği de Çin'e karşı bu esas itibariyle Çin'e yönelik adı geçmese de alınan tedbirler ve bir vaziyet almış oluyor. Şimdi Almanya'da Yeşiller Partisi önde gidiyor anketlerde. Onun yeni başkanı Baerbock diye bir kadın var. 41 yaşında, partiyle yaşıt. O da mesela Çin'e karşı çok daha sert tutum almaya yönelik. Almanya'nın Çin'e ihracat bağımlısı olmasına son vermeliyiz. Bizim asıl derdimiz budur gibi çıkışları var. Görüyoruz ki önümüzdeki süreçte Çin'e karşı bir yükseliş, bir mücadele dönemi başlıyor. Bu sadece Biden'dan değil, herhalde Avrupa'daki diğer ülkelerden de neşet edecek bir durum.
Bunu konuşmaya başlarsak
çok uzun olur.
1-2 saat konuşmamız gerekebilir. Çok çok boyut, çok dallanıp budaklanan boyutları var. Yani sonuçta bu Çin'e mi yoksa Çin'in temsil ettiği değersizliklere mi? Burada pozisyon alan devletler mi yoksa işte o devletleri sıkıştıran toplumlar mı vesaire filan falan üzerinden çok dallanıp budaklanabilir bir husus gibi görünüyor ama işte şeyle bağlayayım yani. Sonuçta bu salgından sonra başka türlü bir dünya, yani zaten başka türlü bir dünya kurulup duruyordu. Tatuları dikilip duruyordu. Son tahlilde ama şunun çok belirleyici olduğu görünüyor burada. Yani burada dünyanın nereye doğru gideceğini pazar belirliyor, üreticiler değil artık. Yani burada Avrupa Birliği'nin koz olarak kullandığı şey ne? Pazarın o olması. Öyle değil mi?
Evet.
Şimdi Çin sanayi toplumu mantığıyla üreticinin dünyanın şeklini şemalini belirlediği bir kavrayışa sahip, böyle böyle dünyayı pazarın belirliyor olduğunu, tüketicinin belirliyor olduğunu idrak ederse başka bir Çin'e doğru evrilebilir yani. Aksi halde işte abuk sabuk işler olur. Ama net toplamda eğer buradan biz kendimize bir pay çıkaracak olursak, bak kardeşim dünya tüketicinin belirlediği bir dünya artık yani. Çok uzun süredir böyle. Şimdi o tüketicinin kararlarını manipüle edebilirsin. Bugün işte filanca üründen falanca ürüne kaydırabilirsin. Ama o orada mayalanıyor olan bir takım değerler var ise, o değerler atıyorum yani kadın erkek eşitliği ise mesela, o mayalanıp duruyorsa o dünyayı, yani üretimi, devletleri, siyasetleri vesaireleri falan etkileyecek demektir. Etkiliyor zaten. Yani böyle oluyor bu işler. Toplumlar güçleniyorlar. Pazar belirliyor ise o pazar toplumlar yani. Toplumlar güçleniyorlar ve bu Bu başka bir dünya. Başka bir dünyada başka türlü düşünmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Durmadan aynı şeyi söyleyip duruyoruz.
Evet. Bitirelim burada. Sevgili dostlar, burada sona erdiriyoruz. Bu hafta biraz uzun oldu. Çünkü gerçekten yoğun bir hafta yaşadık ve geleceğe dair pek çok işaretlerin varıldığı olaylardı bunların çoğunluğu. Bunu bir miktar ele aldık. Sanıyorum önümüzdeki Clubhouse konuşmalarında her gün saat 4'te başladığımız C-Kare oturumlarında, odasında bunları tartışmaya devam edeceğiz. Vakti olanları oraya da davet ediyoruz, katkı vermeye, bu konudaki görüşlerini bizimle paylaşmaya. Ben teşekkür ediyorum. Şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.